Altıncı ayrım. Sayfa 135. Talabani TSK'ya oyun oynadı. 1992 Ekim'inde bir sınır ötesi harekatı Necati Özgen Paşa yapıyor. Ağır darbe vuruyor PKK'ya. Geri geliyor Türk askerleri, sonra 1993'te siz devralıyorsunuz. Sınır karakolları peşmergelere verilmiş. Fakat sonra yeniden geri gelmeye başlamış PKK'lılar. Ve siz 1995'te o büyük çelik operasyonunu yapıyorsunuz. O aradaki sürede nasıl geri geldiler? 1992'deki büyük harekat başarılıdır. İlk olduğu için, beklemedikleri bir harekat olduğu için çok başarılı olmuştur. Şimdi yalnız orada iyi olmayan taraf şu: bizimkiler Talabani'ye ve Barzani'ye güvenmişler tabii. 1992 harekatı Barzani ve Talabani ile işbirliği içinde yapılmış. TSK onlarla anlaşmış. Anlaşarak yaptıkları için hata olmuş zaten. Bizim insanlarımız tertemiz, gayet iyi hareket etmişler. Necati Paşa olsun, onun üzerindeki komutanlarımız hepsi iyi niyetle davranmışlar. Ama karşıda iyi niyet yok ki. Eşref Bitlis Paşa jandarma kemenar komutanı o zaman. PKK'lılar sıkışmışlar hakikaten, çok büyük güçleri var orada. Çünkü kampları var, artık serbest, o bölge onların olduğu için her şeyi orada kurmuşlar. Bizimkiler de orayı vurdular. Teslim alacaklar fakat bir oyun oynanmış işte. Talabani PKK'lılar için bizimkilere diyor ki, bunlar teslim olmak istiyor, bana teslim ederseniz daha kolay olur. Bizimkiler de hakikaten tertemiz, iyi niyetli sanmışlar. Fakat Talabani teslim almış bunların hepsini, ondan sonra kısa bir süre sonra maalesef serbest bırakmış. Talabani PKK'lıları Zeli kampına götürdü ama orada bir kısmı kaldı. Diğer bir kısmından zaten daha hemen başından itibaren para aldı. Karşılığında silahlarını verdi, yine bölgeye saldı. Talabani oyun oynadı TSK'ya. PKK da oradan çıktı ve bölgeye geri geldi. O darbe sonunda olanların hepsi bize teslim olsaydı, bizimkiler tabii bırakmazlardı, mahkemeye verirdi. Kırsal bölgelerini de kolay kolay takviye edemezlerdi. Peşmergelerin parasını biz veriyorduk. Sınır karakollarına yerleştirilen peşmergeler ne yaptı? Şimdi PKK'ya karşı Barzani, Talabani, Türkiye arasında bir anlaşma var. PKK'nın direkt olarak Türk sınırlarına gelip vurmaması için. Çünkü daha önce sınırdaki karakollarımıza baskın yapmışlardı. Bir daha olmasın diye bu yola başvurulmuş. 1992 Ekim harekatından önce Ağustos ve Eylül'de Alan Karakolu, Derecik Karakolu, Aktütün karakollarına büyük baskın yapmış PKK kalabalık gruplarla. Evet, arka arkaya Eylül 1992'de özellikle. O olayları biz yaşadığımız için, yani karakolları kurarsak tampon bölge oluşturalım diye düşünüldü. Hiç olmazsa erken haber alırız diye düşünmüş bizimkiler. Karakolların amacı bu. 20 karakol ve o 20 karakola da 20 Barzani, 20 Talabani adam verecek. Onların paralarını da biz vereceğiz yani. Aylıklarını falan biz veriyoruz. Fakat işte onlar işi ciddi tutmadılar. Özellikle Talabani hiç eleman vermedi buraya. Vermeyince ben de ona verilen paraları kesmiştim. Neyse, şimdi önemli olan şu: o tampon karakollar çalışmadı. Onlar çalışmayınca, zaten çalışsalar da iyi baskı kurmuşlar, onları korkutmuşlar. Bizden çok para vermişler bunlara. Daha doğrusu bizim verilen paralar orada peşmergenin eline geçmiyor. Barzani, Talabani kullanıyor. O zaman parası çok yok ikisinin de. Oradaki kendi görevli adamlarına da çok az para veriyorlar. Fakat PKK onlara daha fazla para veriyor. Çünkü gidiyor basıyor, her yerden parayı alıyor. Bu iş değil. Körfez Savaşı ve Körfez Harekatı'ndan sonra Körfez krizi ve savaşından sonra demin anlattığım nedenlerle güçlenen PKK birdenbire 10-15 misli büyüyünce silahları büyüdü. Personel yönünden büyüdü, malzeme yönünden, araç gereç yönünden büyüdüğü için bölgede hakimiyet kurdu. Bir de kurtarılmış bölge yarattı, sağlamlaştı, onun için paraya da sahip oldu. Kaçakçılık bunun eline geçti, zehir ticareti bunun eline geçti. Öcalan 10 dakikada hepsiyle konuşabiliyordu. PKK büyük paralar kazanmaya başladı o zaman. Bir örgüt için eline geçmeyecek büyük paralar. Düşünebiliyor musunuz, birdenbire adamın eline 100 milyon dolar, 150 milyon dolar geçiyor. O dönemde bu çok büyük para. Hatta işte kazandıkları paraların bir kısmıyla bir iletişim sistemi kurdular. Abdullah Öcalan BKA'dan 10 dakikanın içerisinde bütün hepsiyle görüşüyordu. Liderleriyle, Türkiye'deki liderleriyle. Bizim o kadar iyi bir sistemimiz yoktu. Bizden iyi gözetleme sistemleri vardı, bizden iyi dinleme sistemleri vardı. Şimdi bunlar demek ki güçlülük çok artmış, zenginlik artmış, etki artmış, propaganda da artmış ve o bölgedeki insanları da daha çok hem parayla hem güçle korkutmuşlar, kendi yanlarına büyük ölçüde çekmişler. Bütün bölgeleri de tutmuşlar. İşte 33 erin şehit edilmesi öyle rastgele bir olay değildir. Kendilerine artık güvenmişler ki siz diyorsunuz ki 92'de orası darbe yemiş, bitmiş. Hayır, adamlar ölmemiş. 33 erin şehit edilmesi PKK'nın bitmediğini göstermeye yönelik bir eylem mi sizce? Bitmediğini gösteriyor. Öyle kolay değil o eylem. Sizi gözetliyor, saatlerinize nasıl gidip geldiğinizi görüyor ve büyük bir grupla saldırabiliyor. Hem 92'deki sınır ötesi harekatta büyük darbe yediği halde kısa sürede toparlanıp bu eylemi yapabiliyor. 92'de yediği darbeden de ders çıkarmış, eksiklerine bakmış, öyle eylem yapıyor. Mesela ben 1993'te gittiğimde baktım ki beklemediğim bir olay. Yani daha önce 8 kişilik, 10 kişilik gruplar yerine 30-40 yerde böyle 80 kişilik, 90 kişilik gruplar. Bir de Kuzey Irak'ın ihtiyat grupları var. Müthiş bir güçlenme var. İmkanları gelişmiş, eğitim sistemleri gelişmiş. Alıyorlar adamları, istasyondan alıyorlar, otobüs garından alıyorlar, götürüyorlar. Belli otelleri var, belli yerlerde yatırıyorlar. Arabalar almışlar, kamyonlar almışlar. Yani bütün sistem gayet güzel çalışıyor. Şehir örgütleri çalışıyor, ilçe örgütleri çalışıyor, köy örgütleri çalışıyor, Mezza'daki örgütler çalışıyor. Bu dönem içerisine baktım, mücadeleyi nasıl başlatacağız, nasıl bitireceğiz. Tabii öncelik verdik bazı yerlere, öncelik Sıklet Merkezi'ne. Doğan Güreş Paşa'nın büyük katkısı şudur. Doğan Paşa bir 93 stratejisi diye bir strateji kurdu. Durum kötüydü hakikaten.
Doğan Paşa'nın stratejisi. Neydi bu strateji?
93 stratejisi şu, önceliği değiştirdi. Öncelik 1. ordudaydı. Yunanistan batı tehlikesi 1. öncelikle olduğu için 1. öncelik oradaydı. 1. önceliği 2. orduya verdi. İşte bu çok büyük bir stratejik değişikliktir. Terörist örgüt her yerde kısa zamanda baskı altına alınacak, sıradan bir örgüt haline getirilecek. Alan hakimiyeti de bu stratejinin bir parçası. Bunun için işte öncelik 2. ordu olunca 1. personel yönden öncelik 2. orduya geçti. 2. Malzeme yönünden 2. orduya geçti. 3. Yiyecek, içecek, silahlanma, her şey bakımından, hareket desteklenmesi, propaganda yönünden her şey oraya verildi.
2. ordu ağırlık merkezi oldu.
Evet, 2. ordu ağırlık merkezi oldu. Asayiş komutanlığı bölgede. Ne oldu? En iyi subay, at subay, er seçimi 2. ordu için yapıldı. Personel, araç, gereç, silah, her şeyin en iyisi 2. orduya verildi. Personel yönünden öncelik hemen kendini gösterdi. Birlikleri genişlettik, büyüttük. Mesela yeni komando birliklerinden tutturdum. Komando birliklerine ilave taburlar, bir sürü birlik aldım. Ne istediysek aldık. Helikopterler, silahlı helikopterler, ondan sonra gece görüş cihazları, ulaştırma helikopterleri, işte Sikorskiler falan. Üçüncüsü sadece gece görüş cihazları değil, gündüz görüş cihazları geliştirildi. O güne kadar PKK'nın gündüz görüş cihazları bizden iyiydi. Nikon dürbünler aldık, 5 kilometreyi falan rahat görebilen dürbünler. Ondan evvel bizde 1945'ten kalan dürbünler vardı. Sonra harekat yönünden çok değişiklikler oldu. Mesela ne diyeceksiniz gece harekatı? O güne kadar gece harekatını yapamıyorduk, komutanlar bir türlü emir veremiyorlardı. Ben çok ısrar ettim Doğan Paşa'ya. Bak komutanım, gece operasyonları yaptıracağız dedik, ne olur siz emir verin diye. Zor olur falan dedi. Sonra Doğan Paşa peki dedi, ikna ettim. Gece harekatı o bölgede bizi başarıya götüren en önemli değişikliklerden birisidir.
O zaman gündüz asker hakim, gece terörist hakim derlerdi.
Öyle diyordu teröristler, gündüz askerin, gece bizim diyorlardı. Gündüz 12 saat, gece 12 saat, ne olacak? %50, %50. %50 sen, %50 ben olursam üstünlük sağlayabilir miyiz? O yüzden ben dedim ki komutanım, bu %50 avantajlarını ellerinden almamız lazım. Aksi halde olmaz. Neyse oluverdi. Kış harekatı yapılmazdı kolay kolay. Kış giysisi, araç, gereç istedim. O zaman jandarma genel komutanı Aydın İlter Paşa çok pahalı dedi. Ama bakın harekat daha pahalı dedim, yaptırdım. O Nikon dürbünlerini de Aydın İlter Paşa'ya aldırdım ben. Çok işimize yaradı. Sonra Genelkurmay İstihbarat Başkanı Atilla Paşa o kısa menzilli kestirme cihazlarını buldu bize. Onu da şükranla anmak lazım. Bizim askerin orada en büyük sıkıntısı şudur. Gitsin teröristler ne kadar olursa olsun, çatışma başladı mı rahatlar. Ama ne dedim, bulmak zor. Gidiyorsun boş, gidiyorsun boş, gidiyorsun. İşte 5-6 defa boş çıkarsa ondan sonra askere gına gelir. Hiç önlem almaz. Nasıl olsa bir şey yok der. Zaman tehlikedir bak.
Bir bakarsın bir yerde pusu yersin, baskın yersin, pusu yersin. Şimdi biz işte bu kestirme cihazları evvelden vardı. Çok geniş alanları, 5-6 kilometre hatayla. O zaman ben ne yapayım onu? Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu öyle keskin arazi ki kesik arazi deriz biz ona. 25 metre öbür tarafını göremezsin, hiçbir şey duyamazsın. Bu kestirme cihazlarını kısa mesafede kullandım, çok yararı oldu.
Ne demek kestirme cihazı? Hedefi mi saptıyor?
Şimdi 3 alana koyuyorsun bu cihazları. Onların telsizleri var. Telsiz konuşmalarından kesine yakın biçimde yerlerini kestirme cihazları sayesinde tespit edebiliyorduk. Koordinatları kestiriyordu.
Aşağı yukarı 50 metre hatayla yerini buluyorsun. İşte onları yıkan olaylardan birisidir kestirme.
Sonra GPS. Gece harekatında GPS çok önemli bir olay. Sonra GPS'te bulunduğu yeri rahat bulduğun için öbür tarafını da bulursun. Elinde haritan olduğu için. Bütün mesele insanların gece nerede olduğunu bulmak zordur. Bulunduğun yeri tam tespit edersen ondan sonrası kolaydır. Haritayı önüne koyarsın, nereye gideceğin hemen bellidir.
Uçaklara da bildirilebiliyor o koordinatlar galiba.
Her yere bildirirsin, bulunduğun yere, her yere bildirirsin. Öbür tarafın da yerini tespit etmek için helikopterle gittiğin zaman GPS'e bastın mı oranın altılı koordinatı eline geçer. Onunla her şeyi yapabilirsin. Yani bu askeri yönden bazı imkanların geliştirmesine ilave olarak şunu da açıkça belirteyim. İlk defa o dönemde politikacılar bize yakın davrandılar. Demirel destek verdi, Tansu Hanım destek verdi. Şimdi burada açık söylemek lazım, Allah var.
Her isteğinizi karşıladılar mı?
Evet, gerçekten öyle oldu. O güne kadar hiç kimsenin vermediği, hatta ondan sonra da kimsenin vermediği desteği onlar verdiler. Ve başarı da ondan dolayı rahat bir biçimde geldi. Gerçekten PKK 93, 94, 95'te çok zayiat verdi.
Çelik Harekatı. 1994'te Genelkurmay Başkanlığı'na İsmail Hakkı Karadayı geliyor ve Mart 1995'te 2. Büyük Sınır Ötesi Harekat yapılıyor. Çelik Harekatı. Bu harekatı siz yönetiyorsunuz. Çelik Harekatı'nı anlatır mısınız? Nasıl yaptınız?
Evet, Karadayı Paşa'mızla bir sene çalıştım bölge komutanı olarak. Harekatı 1995'in 20 Mart'ında başlattık. Tabii biz kendi karargahımızda böyle bir harekat yapmamız gerektiği sonucuna vardık. Yurt içindeki tüm bölgeyi temizlemiştik. 1. Diyarbakır bölgesi temizlenmişti. 2. Şırnak bölgesi temizlenmişti. 94 sonuna kadar bu bölgelerin hepsini temizledik. İçeriği temizlediğimiz için sıra dışarıya gelmişti. Genelkurmay Başkanı Karadayı Paşa'ya da anlattık. Karadayı Paşa kabul etti. Sınır ötesi harekat kararını doğru buldu. Büyük harekat planlamıştık. 35 bin kişilik askerle girildi Kuzey Irak'a Çelik Harekatı'nda. Çelik Harekatı'nın özelliği şu, daha kış şartları o bölgede bitmemişti. Teröristler de kış şartları bitmeden gelmeyeceğimizi düşünüyorlardı. 2. Mesela karlı dağların üzerinden geleceğimizi beklemiyorlardı. Ben komandoların hepsini sızdırarak soktum içeriye, bütün bölgeye, bütün bölge üzerinden. Mesela Hakkari Komando Tugayını ve Bolu Komando Tugayını Hakkari bölgesinden, ZAP bölgesinden soktuk. Bolu Komando Tugayı en zor bölgedeydi. Sonra Hakkari Tugayı, Yavuz Ertürk Paşa'nın Tugayı girdi. Sonra Erdal Paşa, şimdi milletvekili olan Şırnak Tugayı'nda. Çok başarılı oldu.
Karargahınızda da bugünkü Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ Paşa varmış galiba, değil mi?
Karargahta benim yardımcılarım vardı. Birinci yardımcım Jandarma Yalçın Paşa, ikinci yardımcım da İlker Paşa.
Rütbeleri neydi?
İlker Paşa tüm generaldi. İlker Paşa planlama yönünden çok güçlüdür. Çok akıllı insandır. Zaten yükselmesinden belli değil mi? Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Planlamayı bu karargahla yaptık. Çok iyi yardımcılarım vardı. Yapmamız gereken hedefleri koyduk. Hep birlikte arkadaşlar çalıştılar. Ast kademeler kendi planlarını gönderdiler. Biz onları birleştirdik, kendi düşüncelerimizi koyduk. Hafif değişiklikler yaptık. Sonra Genelkurmay Başkanlığı'na anlattık, sunduk. Onlar da kabul ettiler.
Nasıl gerçekleştirdiniz harekatı?
20 Mart 1995'te Hezil ve Habur çaylarında sular çok kabarıktı. Geçemedik Hezil'den karşıya. Köprüler kuramadık Mart ayında. Buzdur her tarafı, kardır o bölgenin.
Bir kış harekatı gibi mi oldu?
Kış harekatı gibi oldu. Biz onların beklemediği bir zamanda, beklemediği biçimde girdik.
Ekim 1992 harekatından farklı olarak bu kez Barzani ve Talabani ile işbirliği söz konusu olmadı. Ve onlara haber verilmedi herhalde.
Evet, onlara haber vermedik. Daha önceki tecrübeyi yaşayınca bu defa haber vermedik. Zeli harekatında 5-10 dakika kala Barzani'ye haber verildiği halde adamları büyük ölçüde kaçırmıştık. Onun için dedik ki harekat yapıldıktan sonra haber veririz. Baskın tarzında girdik. Barzani beni Zaho'da görünce, paşam bizim hiç haberimiz olmadı dedi. Oluyor işte dedim, söylüyorum bak.
Tankları geçirken haberler olmadı mı?
Tanklarla ilgili de çok ilginç bir anımı anlatayım. Tanklar Silopi bölgesinden ancak geçiriliyor, ha buradan geçiriliyor. Hezil'in üzerine köprü kurarak geçseydik daha iyi olurdu. Ama o hava şartlarında tank köprüsü kurmak çok zordur, kuramadık. Kuramayınca Habur gümrük kapısından geçmek zorunda kaldık. İşte düşündük taşındık, Habur'da Zaho'da çok kritik bir iki yer var. Habur'dan geçtikten sonra önemli değil de Zaho'dan geçerken önemli. Kritik köprüler var, onlardan birinde tıkanıp kaldıktan sonra geçemezsin, zor olur. Tanklar birbirinin üstünden aşacak değil. O bakımdan biz onu çok büyük bir gizlilik içerisinde günlerce inceledik. Zaho'daki insanların kaçta uyuduğunu, hiçbir şeyden haberi olmaması hangi saatlerde oluyor. Saat 1'den itibaren kesinlikle hiçbir kimse kalmıyor sokaklarda, herkes çekiliyor. Biz de saat 1'de oradan geçtik. Uyuyordu herkes, anlamadılar. Sabahleyin gördüler. Dönüş de aynı şekilde olmuştur. Dönüşten daha çok endişe ettim, merak ettim. Çünkü bizim dönüşümüzü hissederlerse PKK veya düşman unsurlar, birisi o köprülerde bir şey yaparsa o zaman işimiz zorlaşır. Onun için biz aldatma tedbirlerini çok kullandık. Hatta çekilmeden birkaç gün önce sık sık öbür taraflara, zıt taraflara veya değişik taraflara sürekli operasyon yaptık. Aniden gece gece, onlar zannetti ki yine bir yere operasyon yapacağız. Bir de baktılar ki sabahleyin kimse kalmamış o bölgede. Hatta Tansu Hanım bana dedi ki, paşam nasıl girdiniz, nasıl çıktınız dedi. Rüzgar gibi girdik, fırtına gibi çıktık, kimsenin haberi olmadı dedim.
35 bin kişiyi nasıl soktunuz, nasıl indirdiniz?
Havadan da indirme oldu ama havadan bir iki küçük yere indirdik. Esas bizim birlikler, koca birlikler, içlerinde tanklar var, toplar var, sınırdan girdiler. Çok zor coğrafya ve kış koşullarında. Komandolar sınırlardan sızdı. Mesela doğudan başlayalım. Hakurk bölgesine geceleyin işte Hakkari komandoları sızdı. Şemdinli üzerinden Hakurk'a girildi. Ondan sonra Zap, Çukurca var ya. Çukurca'dan Bolu komandoları girmişti. Zap suyunu aşarak aşağıya. Onların bir kolu ile yeni kurulan bir alayımız da Habur'un doğu tarafına girdiler. Ondan sonra Habur çayının bir bölümünden Siirt Tugay'ı girdi. Hantur bölgesinden yani Gülyazı bölgesinden Şırnak Tugay'ı girdi. Sinat bölgesinden Kayseri Tugay'ı girdi. Tugaylar böyle 6-7 yerden girdi. 16. Tugay girdi, Urfa Tugay'ı girdi. İki zırhlı Tugay böylece buraların kaçış yollarını da tutmuş olduk. Hantur Dağı'nı kıskıvrak çevirdiler. Kaçış yolları kesildi. Darmadağın oldular. 3-5 kişilik gruplar halinde ya da birer birer kaçanlar olmuştur ama çoğu öldüler. Önemli bir kısmı elimize geçti. Malzemeleri, kurdukları tesisler, her şey elimize geçmiştir. Bu harekat gerçekten hızlı bir harekettir, güzel bir harekettir, iyi bir harekettir. Her yönden girişi de çıkışı da düzenlidir, başarılıdır.
Uzmanlar bu harekatla PKK'nın beli kırıldı. Ondan sonra siyasi alana ağırlık verdi diyorlar. Öyle mi oldu sizce de?
Şimdi söylediğim gibi Türkiye içinde biz 1994 yılı sonunda hemen hemen bütün operasyonları bitirdik. En son harekatı Cudi Dağı, Kel Mehmet Dağı'nda yaptık. Beytüş Şebap, İncebel Dağları bu Kel Mehmet Dağı'na kadar ilerler. PKK açısından Gabar düşmüş, Cacı düşmüş, Besler düşmüş, dereler düşmüş, hepsi düşmüş. Hakkari düşmüş. İşte 9 Temmuz 1994'te Cudi'ye büyük bir operasyon yaptık. Böylece Türkiye içindeki bütün hakimiyetleri bitti. Ertesi yılda bu hareketi yapınca silahlı güçleri dağıldı. Dolayısıyla 1993-1994'te içeride ve Çelik Harekatı'yla sınır ötesindeki silahlı güçlerinin belinin kırıldığı doğrudur. Gazeteciler de bunu görmek istediler. Götürüp gösterdim. Nereyi görmek istiyorsunuz dedim. Hantur Dağı'nı dediler. Götürebilirsiniz oraya götürün, görelim onu dediler. Onun üzerine Hantur Dağı'na gittiler, gördüler. Tamam dediler. Hatta bunun bir adım ötesi daha var. Ben o gün bizim gazetecileri götürmüştüm. Bizim gazetenin mensuplarını. Bu sefer yabancılar demiş ki, bunlar Türk gazetecilere götürdüler ama biz inanmıyoruz dediler. Ertesi gün onları götürdüm. Buyurun görün. Nereyi görmek istiyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsunuz dedim. Onları da alıp götürdüm istedikleri yere.
Barzani'yi haşladım. Sayfa 146. Harekat ne kadar sürdü ve nasıl çıktınız?
Mayıs 95'in ilk haftasında çıktık. Neden çıktık peki? Baktık ki aşağı yukarı biz orada kampları halletmişiz. Tabii ne kadar çok kalınsa o kadar iyi olabilir. Ama ben bu Batı'nın basın organlarının Türkiye üzerine yüklenişinin biraz endişesini hissettim. Yüklenmeye başladılar. Özellikle bu Barzani de ilk defa o zaman biraz çığlık yaptı. Aslında ben yapmadım falan dedi ama biraz ondan çıktığını biliyorum ben. Haşladım da kendisini. Senin emrinde olan adama senin haberin olmadan kimse bir şey söylemez dedim.
Hakikaten onun bir valisi yaptı açıklamayı. Barzani'nin haberi olmadan o vali bir kelime söyleyemez.
Nasıl bir açıklama yapmışlardı?
Türkler burada kalacak, burayı işgal edecek, şöyle yapacak, böyle yapacak. Hatta belki hatırlarsın, kesik kulak, burun olayları falan iddia edildi. Onları mahsus çıkardılar. Bizimle hiç de ilişkisi yok ama kamuoyunu etkilemek için onlar kendi yaptıklarını bize mal etmeye çalıştılar. İşte ilk defa Batı basını bizi o konuda hırpalamaya başladı.
Kulak burun kesmedik.
Yani askerler öldürdükleri teröristlerin kulağını burnunu kesiyor gibi iddialar mı? Evet, öyle iddialar. Halbuki kendileri yaptı. Ben o olayı iyi biliyorum. Askerlere ben her zaman onu söylemişimdir. Onlar da buna inanmıştır. Hiçbir zaman da yapmazlar. Öldükten sonra zaten kulağını kessen ne olur? Bir işe yaramaz. Ölmüş ölmüştür. Ne burnunu kesiyorsun, ne kulağını kesiyorsun. Biz kulakçı buruncu falan değiliz. Ne gerek var? Adam ölmüş işte, etkisiz kalmış. Bütün mesele bu. Hakikaten bizim kültürümüzde, askeri terbiyemizde yoktur. Gerek de yok. Amacına sen ulaşmışsın. Rahmetli Atatürk Uşak'la Yunan kuvvetleri komutanını ele geçirdi. 13 generaldir, başlarında Yunan kuvvetleri komutanı vardır. Atatürk öldürecek diye beklerler, dalga geçerek öldürecek bizi, işte zevk alacak falan diye. Kapıda İsmet Paşa karşılıyor, onun arkasından Mareşal Çakmak içeride karşılıyor. İsmet Paşa sakin adamdır ama kızıyor tabii, dişlerini gıcırdatıyor. Fevzi Paşa da sakin bir adamdır fakat o da omurdanıyor, ne işiniz vardı buralarda diye. Onun üzerine tam böyle ödleri kopmuş korkudan patlıyorlar. Atatürk oradan "Buyurun sayın generaller" diye sesleniyor. Oturtuyor. Bizde tutsaklara iyi davranılır. Orada bir şey var, onu söylemek istiyorum. Herkes öldürecek diye beklerken orada Atatürk bakıyor, gözlerinden okuyor bu endişelerini. "Ne yapacağımı sanıyorsunuz?" diyor. "Öldüreceksiniz herhalde bizi" diyorlar. "Sen olsan ne yapardın?" diyor Atatürk. "Öldürürdüm sizi" diyor. "Niye öldüreyim ben sizi? Amacıma ulaştım. Sizi öldürmekle elime bir şey geçmez ki. Benim zaferim meydana çıktı. Kazandım ben. Amacıma ulaştım. Sizi niye öldüreyim?" diyor. Atatürk'ün Türk askerinin büyüklüğü buradadır. Böyle bir gelenekten geliyor bizim askerimiz. Ben de onlara "Çocuklar, kesinlikle buna tenezzül etmeyin" derdim. Etmezlerdi bizimkiler. Kesinlikle böyle bir şey yapmazlardı. O olayda baktım ben. Batı çok yüklendi bizim üzerimize. Onun üzerine işte çekildik. Çekilirken de işte dediğim gibi baskın tarzında, yine hiç kimsenin haberi olmadan. Biz ancak çekilip gittikten sonra haberleri oldu. Türk askerinin her yere girebileceğini, Türk askerinin her şeyi yapabileceğini, gece gündüz, kış, kar demeden her hareketi yapabileceğini kanıtladı asker. Mehmetçik kendisini gösterdi. Böylece karşı tarafta büyük ölçüde yıldı, caydı, korktu. Zaten amaç da budur. Karşı tarafın savaşma azmini, karşı tarafın mücadele etme azmini kırarsan büyük ölçüde siz inisiyatifi ele geçirmiş olursunuz.
Bir saniye önce görsem vururum. Size Tamburalı Paşa diyorlar, taşıdığınız silahtan ötürü. Nedir bu silahın özelliği?
Tamburası var, yüzlüktür o. 100 mermi alır yani. Bu silahla çok haşır neşir oldum. Birliklerim de hep silah üzerinde, eğitim üzerinde çok durmuşumdur.
Keskin nişancı olduğunu söylüyorlar.
Tabii, Türkiye birinciliklerim de var, tabancada, tüfekte. Silaha takılan kısım tambura, MA6'dır o da. Ben 2-3 günde bir sıfırlardım. Ben yani ne olur ne olmaz. Çok gezdiğim için. Bir de her yerde gezerdim, onun için silahım hep yanımdaydı. Şimdi teröristle karşılaştığımız zaman yeter ki ben onu bir saniye önce göreyim. İstediğim yerden vururdum. İstediğim yerden vururum. Ama o beni erken görürse tabii o bizi vurur.
Siz kor generalsiniz. Bu rütbede de teröristle bizzat çatışma oluyor muydu? Siz de fiilen çatışıyor muydunuz?
Tabii, en tehlikeli yerleri gezerdim ben.
Cepheye de giriyorsunuz.
Cephede en tehlikeli yerlere giriyorum. Sen girmezsen öbürleri zor girer.
Askerlere moral olsun diye mi siz de giriyordunuz cepheye çatışmaya?
Asker komutanı görecek başında, cephede, siperinde görecek. Bizim askerin özelliği odur. Bizim askerin özelliğini en iyi tanıyan Atatürk'tür. En iyi bilen Atatürk'tür. Bir de rahmetli Çakmak'tır.
Komutanı siperde, çatışmada görmek nasıl etkiliyor askeri?
Evet, yanında komutanı da gördüğü zaman bizim askeri söküp atmak mümkün değildir. Çanakkale'de Atatürk kendisini çok riske sokmuştur, riske etmiştir. Cephede geceliğin askerlerin ellerini tutup götürmüştür ve hücum birliğine kadar gitmişlerdir. Oradan oraya, oradan oraya. Çanakkale böyle kazanılmıştır. Kendisi de cephede, siperde olduğu içindir ki Mehmetçiğe "size ölmeyi emrediyorum" diyebiliyor. Bir örnek anlatayım. Mesela Çakmak'ın rahmetli Sakarya Savaşı'nda hareketi vardır. Sakarya Savaşı çok tehlikeye düştüğü zaman biraz panikler İsmet Paşa. Atatürk'ü de biraz etkilemeye başlar. Gelir ümitsiz konuşmaya başlar. Çekilelim teklifi konu olur.
Atatürk çakmağa çok saygı duyar. Siz ne düşünüyorsunuz paşam der. İsmet çekilelim diyor. Çakmak birkaç gün daha müsaade edin, bekleyelim karşılığını verir. Ama orada durmaz, kalkıp cepheye gider. Sakarya cephesinin en tehlikeli yerine gider. Çaldağ bölgesi mevziinin en tehlikeli yerine girip oturur. En önde asıl muharebe hattı, bizde süngülerin geçtiği yere asıl muharebe hattı denir. Oraya gidip oturuyor. Asker bakıyor, komutan burada, önlerinde. Onu görünce asker coşar, çok zayiat verir ama Yunanları çekilmek zorunda bırakır. Belki tümenin üçte ikisi şehit olur, ancak zafer kazanılır. Çakmak çekiliyor, ertesi gün kalkıp gidiyor karargaha. Hala Atatürk ile İnönü tartışıyorlar. Çekilmeye gerek kalmadı paşam diyor Çakmak Atatürk'e, Yunanlar çekiliyor. Atatürk de büyük adam. Sakarya zaferinden sonra Atatürk'e mareşallık ünvanı verildi, gazilik ünvanı verildi. Atatürk diyor ki, bir askerin en büyük hedefi budur. Bunu bana Sakarya zaferinden dolayı verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ama çok gizli büyük kahramanlar var. Onlara da vermek gerekir diyor. Fevzi Paşa'yı işaret ediyor. Bak Fevzi Paşa mareşal olmuştur. Fevzi Paşa'nın rütbesi Ulusal Kurtuluş Hareketi başladığı zaman Atatürk'ün rütbesinden büyüktü. Fevzi Paşa Osmanlı ordusunun genelkurmay başkanıydı. Ankara'ya geldiği zaman ama gelip Atatürk'ün emri altına girdi. Bu da büyüklüktür. Osmanlı ordusunun genelkurmay başkanıydı o. Onun gelmesi, Atatürk'ün emrine girmesi, ulusal kurtuluşa katılması çok büyük etki ve katkı yaptı tabii asker üzerinde. Türk askerinin böyle bir geleneği yoktur. Bir üst astının emrine pek girmez. Belki de tek örnektir mareşalin yaptığı. Bu da Atatürk'ün büyüklüğünden kaynaklanır. Atatürk de bu büyüklüğü nereden kazanmıştır veya onların hepsi nerede etkilemiştir? Çanakkale'de etkilemiştir.
Öcalan kendini de örgütünü de kurtardı. Tekrar PKK konusuna gelirsek, Öcalan 1998'de Suriye'den çıkarıldı ve Şubat 1999'da Türkiye'ye teslim edildi. Yargılandı, idama mahkum edildi ama infaz edilmedi. İdam kaldırıldı, cezası ağırlaştırılmış, ömür boyu hapse çevrildi. İdam etmek yerine Öcalan'dan yararlanmak lazım görüşü seslendirildi. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1999'a kadar olan süreçte Türkiye Cumhuriyeti mücadeleyi iyi götürmüş ve aşağı yukarı bitirmiş gibidir. İşte Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişi, Türkiye'de Türk yargısı önüne çıkarılması. Burada şunu da açıkça belirteyim. PKK'lıların o zaman en çok korktuğu olaylardan birisi de şudur: teslim. Yakalanıp Türk yargısının önüne çıkmak. Onların en çok korktuğu şey budur. Abdullah Öcalan'ın başına da bu gelmiştir. Ama bu gelmiştir de biz bundan yararlanmadık. Gerçi Türk yargısı gerekli cezasını verdi. Ama ondan sonraki safhada biz ne yapacağımızı bilemedik biraz. Türkiye Cumhuriyeti olarak bilemedik. İşte Abdullah Öcalan'ın ne yapacağız, ne edeceğiz derken başbakanın masasında dosyası kaldı. Meclis genel kuruluna inmedi ve Abdullah Öcalan'dan o şekilde yararlanmayı düşündüler.
İdam etmek yerine yararlanmayı tercih ettiler diye mi düşünüyorsunuz? Yoksa teslim edenlere söz mü verilmişti?
İdam etmek yerine o şekilde düşündüler sanıyorum. Abdullah Öcalan da biliyorsunuz o günlerde şöyle söyledi. Beni öldürmeyin, ben size PKK'nın buradan çıkarılmasını sağlarım. Bu ölümlerin önüne geçerim, mücadelenin önüne geçerdim. Bizimkiler de ne yapacaksınız dediler. PKK'ya emir vereceğim, direktif vereceğim. Türkiye sınırları dışına çıksınlar dedi.
O zaman onu yeterli gördüler. Halbuki o zaman teslim olsunlar, gelsinler. Silahlarını teslim etsinler, yargı önüne çıksınlar denebilirdi. Öyle denmedi. Türk sınırları dışına çıkması uygun görüldü. Ve onu yaptı. Abdullah Öcalan da idamdan kurtuldu. Hem de örgütünü kurtarmış oldu. Örgütü de o günlerde pek iyi değildi, kötü gidiyordu. Çünkü hakikaten TSK, Türk Güvenlik Güçleri gerçekten hızlı gidiyorlardı, güzel gidiyorlardı. Şimdi Abdullah Öcalan örgütünü kurtardı, kendini kurtardı. Elde dosya Abdullah Öcalan'da, her an seni idam ederiz diye bir korku vardı. Bizimkiler sonra idamı kaldırdılar. 2002'de AB için yapılan birinci uyum paketiyle idamı kaldırdılar. Böylece elimizdeki bir kozu kaybettik biz. Öcalan can güvenliğine kavuştu. Siz idamı kaldırınca ne olacak? Bir daha idam edemeyeceksiniz. O da ondan korkuyordu. Artık Türkiye beni idam edemez dedi. Bugün bazı şeyleri idam kalktığı için yapabiliyor. Örgütüne direktif verebiliyor. İdam olayı varken kesinlikle öyle şeyler yapamıyordu. Bir, bundan biz kaybettik. İki, şimdi bunlar Kandil Dağı'nda 2001, 2002, 2003 yıllarında falan kaldılar. 3-4 sene kaldılar. Bir terörist örgüt eylem yapmazsa yıkılıp gidecek demektir. Yani geleceği karanlıktır. Bunlar da eylem yapamıyorlardı. Bir terörist örgüt için teröristler önemlidir. Ama teröristlerin sempatizanları veya destekçileri çok daha önemlidir. Yani teröristleri güçlü gösteren destekçileri ve sempatizanlarıdır.
Hani şeyh uçmaz, müritleri uçurur derler ya, onun gibi. Burada da öyledir hakikaten. Terörist örgüt Kandil Dağı'nda olunca bunlar onlarla bağ kuramadılar. Bağ kuramayınca bunların sempatizanları düşmeye başladı. Ümitleri kestiler çünkü artık bu olmayacak dediler. Bu ümitleri tekrar kim verdi? ABD'nin Irak'a girişi verdi.
ABD PKK'ya yardım etti. ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesi PKK'yı yeniden güçlendirdi mi?
ABD ne zaman Irak'a girdiyse PKK'ya yardım etti. Bize zarar verdi. İkinci harekatta özellikle çok fazla zarar verdi ve PKK'nın çok daha fazla güçlenmesine neden oldu. Çünkü ABD'nin kafasında bir defa bu BOP'u uygulama vardır. BOP'un uygulanmasıyla birlikte bir İran konusu kafasında vardır. Ta 1976-77-78 yılından beri gelen bir intikam duygusuyla beraber bugünlere kadar gelen bir olay var. İran için ABD ve tabii ona etki yapmış olan İsrailli subaylar ve istihbarat yetkilileri PKK'dan yararlandılar. Ve hakikaten bundan yararlandılar, yararlanmaya da çalıştılar. Şimdi ben Özel Kuvvetler Komutanlığı yaptım. Özel kuvvetler giderler, siz bir yere gideceksiniz, onları önceden sokarsınız. Bazı yerlere, hedeflere tespit ettirirsiniz onlara. Bazı hazırlıkları yaparsınız, işte onlardan devam edersiniz. Şimdi ABD'nin insanları pek kıymetlidir. Özel kuvvetleri iyi yetişmiştir. Ama yanında kılavuz lazım. İşte PKK'lıları kullandılar. İran'ın bugün de kızgınlığı odur. PIJAK diye çıkardıkları PKK'nın yan örgütü İran'a yönelik kurulan örgüt İran'ı huzursuz etti. Neden? İçeride bunlar vızır vızır gezmeye başladılar. İran'ı ayağa kaldırdılar. İran da bunlara yeter dedi. Onun üzerine geldi, doğrudan doğruya operasyon yaptı. Halbuki biz evvelden İran'a yaptıramıyorduk hiçbir hareket. Yani biz kozumuzu bir idamı kaldırmakla iki ABD'nin o bölgeye girmesiyle kaybettik. Avantajımızı kaybettik. Tabii bu körfez savaşların hepsinde ABD'lilerin oraya girişi bize çok zararlı oldu. Birincisini de anlattık. İkincisini de şimdi görüyoruz. Maalesef ikincisinde çok daha fazla zarar gördük. En çok zarar görenler de Türkiye oldu. Türkmenler oldu. En çok yarar gören de Barzani, Talabani, PKK oldu. Maalesef bizim içimizde bölücü örgütler oldu. Bunlar maalesef ABD BOP'u gerçekleştirecek, burada kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacağım diye burada bunları korumaya çalışıyor. Bir de 1 Mart tezkeresiyle birlikte bütün suçları bizim üzerimize attı. Bu suçlamaların arkasında bize yapacağını yapmaya devam ediyor.
1 Mart geçseydi PKK biterdi. 1 Mart geçse durum farklı olur muydu?
Ben Kore'de ABD'liler ile birlikte bulundum. Bir şey anlatacağım. Belki inanacaksınız, belki inanmayacaksınız. ABD'liler Kore'de bizden çok çekti herhalde. Bizi çok gözü kara, çok savaşçı, iyi asker olarak görürlerdi. Hakikaten bizi Kore Savaşı'nda Kuluri'de görmüşlerdir. Ondan sonra arkasından muharebelerde görmüşlerdir. Seul'ün güneyinde havaalanı bölgesidir. Bundan sonra Seul bölgesinde görmüşlerdir. Türk Vadisi muharebelerinde görmüşlerdir. Adı Türk Vadisi olmuştur. Hayran olmuşlardı. Yere koyamazlardı bizi, yere göğe sığdıramazlardı. Bize o kadar yakınlık gösterirlerdi ki bizim kara kaşımıza, kara gözümüze değil, bizden evvel savaşmış insanlara. Ben savaşmadım, biz savaş zamanında bulunmadık. 53'te bitti savaş. Biz daha sonra gittik. Onun için orada bize karşı hem saygıları hem çekingenlikleri vardı. 4 Temmuz'daki 2003 o çuval olayı maalesef kırılma noktası oldu. Hakikaten bizden çekinirlerdi. O yüzden diyorum ki ben, eğer biz girseydik 1 Mart tezkeresinden sonra PKK biterdi. Çünkü biz o zaman kuzeye oturacaktık. Ben kimseyi dinlemezdim. Gelir kuzeye otururdum. Girdiğim bölgeye mesela biraz daha güneye sarkardım. Otururdum oraya. Bu Barzani falan sıkı mı? Laf etsin bakayım. Karadağ'a otururdum. Selahattin tepesinden taş atsam ben bunu vururdum orada. Selahattin'de otururdum. Evi falan, aşireti, ailesi falan orada oturur. Talabani sıkı mı, laf etsin bakayım? Ben orada otururum. Şimdi bunlar bir şeye değmeyeyim diye Kerkük'le bir şey yapamazlardı.
1 Mart tezkeresinin geçmemesi hata mı oldu?
Evet, hata oldu. Kırılma noktası oldu bence. ABD'lilere karşı Türk gibi mücadele etmek lazımdı. Bak, İlker Paşa, başbuğ, çok güzel bir şey söyledi. Bu 24 Eylül'deki konuşmasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'un 24 Eylül 2007'de Harbukun'daki konuşması. Irak'taki gelişmeleri biz belki tek başımıza yönlendiremeyiz ama engelleriz ve maliyeti de arttırırız dedi. Çok anlamlıdır. Barzani onlara kaybolun diyecek, ondan sonra hiçbir şey bulamazsın.
Çuval olayı. Tim komutanı karşılık vermeliydi.
Siz Özel Kuvvetler Komutanlığı da yaptınız. 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye baskınında ABD askerleri bizim askerlerin başına çuval geçirdi ve gözaltına aldı. Türk tim komutanı ateşle karşılık vermedi. Sizce yaptığı doğru muydu yoksa karşılık vermesi mi gerekiyordu? Tim komutanının davranışı yanlış. Karşılık vermesi gerekirdi. Tarihe geçersin çünkü onlar bizden karşılık bekliyorlardı. Bekleyeceklerdir, onu yapmak lazımdır. Türk askerinin öyle kırılgan olmadığını, yumuşak olmadığını göstermek lazımdı. Onlar için maalesef kırılma noktası oldu. O olmamalıydı bence, bu benim görüşüm. Tim komutanı siz olsaydınız ateş emri verir miydiniz, ateş eder miydiniz? Evet, öleceksin nasıl olursa. Zaten şimdi Türkiye içinde gezemezsin. Bakın Kıbrıs'ta bayrak direğimize tırmanan Rum olayında çocuklara şöyle dedim. Bu sınırı deldirirsek ben Türkiye'ye dönemem, siz de dönemezsiniz. Ne diyeceğiz? Mehmetçiğin kanıyla alınmış toprakları teslim ettik, sınırı deldirdik mi diyeceğiz? Gerekirse şehit olacaksın, tarihe geçeceksin. Türk askeri mücadele eder, her yerde gereğini yapar. Onu da o ABD'li bilecekti işte. ABD'li çuval olayından sonra Kore'den tanıdığımız asker değil bu demeye başladı. Onu dedirtmeyeceksin. Bizim Kore'den tanıdığımız askermiş bunlar. Hala o asker dedirttiğin zaman biterdi bunlar. Kor General Hasan Kundakçı'nın yönettiği Çelik Harekatı da son sınır ötesi harekat değildi. Ağustos 1995'te Kundakçı Paşa Asayiş Bölge Komutanlığı görevini Kor General Altay Tokat'a devretti.